Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Karilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Azar 1400, Hicri Kameri 6 Cemadülevvel 1443 ve Miladi Takvimle 11 Aralık 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, yüzyılda yüz gelişme, meyveler ve sebzelerle yakından tanışalım, ayetlerin hikayesi ve kalıcı ıtır adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Tahran Cuma Namazı Hatibi, İran'ın bugün bölgenin en güçlü ülkesi olduğunu söyledi. Galiba Filistin meselesi İslam dünyasının en önemli konusudur dedi. Bahar Ekeni Avusturya Dışişleri Bakanı ile görüştü. İranlı yetkili Amerika'nın tek taraflı zorlayıcı eylemlerinin insani krizlere yol açtığını söyledi. Gazze'de Hamas'ın kuruluşunun 34. yıl dönümü kutlandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Siyonist rejime karşı 6 karar onaylandı. Şimdi haberler.
Tahran Cuma Namazı Hatibi, İran bugün bölgede en güçlü ülkedir ve dünyada da hiçbir ülkenin ona saldırmaya cesaret edemediği bir konumdadır dedi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Hüccetül İslam ve Müslim'in Kazım Sıddıkı dün Tahran Cuma Namazı ikinci hutbesinde nükleer müzakerelerin başlaması hususunda şu açıklamada bulundu. Devrimci ve halka dayalı hükümetimiz tüm dünya ülkeleriyle ilişki kurmak ve izzet dolu hikmetli bağlar kurmak istiyor. Hüccetül İslam Kazım Sıddıkı hutbesine şöyle devam etti. Amerika özellikle Trump döneminde olmak üzere çeşitli zamanlarda İslam Cumhuriyeti'ne karşı 3 cephede komplolar yürüttü. Birinci cephede Amerika Hazine Bakanlığı vardı. İkinci cephede ülkeleri ziyaretler gerçekleştirerek onları İran ile ilişki kurmamaya mecbur bırakan Dışişleri Bakanlarıydı. Üçüncü cephede de CIA vardı. Devrimin başından itibaren bugüne kadar halkı uluslararası yaptırımlar ve ekonomik baskılar aracılığı ile kışkırtmaya çalışmış ve kıtlık ve düzensizlik sayesinde devrim ve nizama karşı ayaklanmalarına zemin hazırlamaya çalışmıştır. Tahran Cuma Hatibi ayrıca şöyle dedi. Fakat inkılabın yüce liderinin hikmet dolu tedbirleri ve halkın uzak görüşlülüğü, azim ve direniş ile halk ve düzen arasındaki bu ayrılmaz bağ, düşmanlara bunu yapamayacaklarını kabul ettirdi. Kendileri de buna itiraf ettiler ve asla hedeflerine ulaşamayacaklarını dile getirdiler.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bagir galiba Filistin meselesinin İslam dünyasının en önemli meselesi olduğunu söyledi. Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 16. Konferansı açılış oturumunda konuşan Galibaf, direniş cephesinin Siyonistlerin menfurluğu yönünde delil olduğunu belirtti ve bu yılın devamının Siyonist rejimin yok olmasıyla sonuçlanacağını söyledi. 14 milyon Filistinli'nin kendi hüviyetini koruyarak yaşadığını belirten Galibaf, Siyonistlerin Filistin'de soykırım yapma planlarının nihai hedefine ulaşmadığını ve Siyonist rejimin kendi etrafına bir duvar örerek kapanmasının bunun delili olduğunu söyledi. Afganistan konusuna da değinen Galibaf, o ülkenin krizdeki durumunun işgalin sonucu ve mirası olduğunu ve İslam ülkelerinin Afgan halkına yardım konusunu hızlı şekilde gündemine alması gerektiğini söyledi. Afganistan'ın uzun vadede istikrarsızlaştırma çabalarına karşı ikazda bulunan Galibaf, Amerika'nın bu ülkede uzun dönemde istikrarsızlık peşinde olduğunu fakat İran'ın Afgan halkı karşısında sorumluluğunu yerine getireceğini belirterek ancak İslam dünyasında bu konuda uyanık olması gerektiğini söyledi. İran'da yıllardan beri 3,5 milyon Afganlı mülteci bulunduğunu belirten Galibaf, zalimce yaptırımlardan ötürü mevcut ekonomik kapasitelerin bu soruna cevap vermeyi zorlaştırdığını fakat bu krizin çözümünün tüm ülkeler özellikle İslam ülkelerinin eylem ve yatırımını gerektirdiğini söyledi.
İran ve Cezayir parlamento başkanları İstanbul'da parlamenter dostluk gruplarının kurulmasını ve iki ülke arasındaki ilişkilerde etkin rollerini vurguladılar. İran'ın haberine göre Muhammed Bagır Galibaf, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği 16. Konferansın oturum aralarında Cezayir Meclis Başkanı ile bir araya geldi. Cezayir Meclis Başkanı İbrahim Bogali, son 6 aydır görevde olan Cezayir Parlamentosu yeni dönemde İran Meclisi ile parlamenter ilişkiler ve bir dostluk grubu kurmaya çalıştı, dedi. Cezayir Parlamentosu Başkanı, meclisler ilişkilerinin geliştirilmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacağını vurgulayarak şöyle dedi. Cezayir-Filistin konusunda İran İslam Cumhuriyeti ile ortak bir görüşe sahiptir ve bazı İslam ülkelerinin girdiği normalleşme konusuna girmemektedir. Galibaf da söz konusu görüşmede şunları söyledi. İki millet, İran ve Cezayir arasında birçok ortak nokta, siyasi ve dini ilişkiler var. Biz İslami Şura Meclisi olarak iki ülke arasında parlamenterler arası bir dostluk grubu kurmaya da hazırız. Çünkü bu grup iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Galibaf ayrıca Filistin meselesinin İslam dünyasındaki önemine ve bazı ülkelerin Filistin davasına ihanet etmesine dikkat çekerek, Siyonist rejim bulunduğu her yerde İslam milletleriyle ülkeler arasında ayrılık yaratmaktan ve güvensizlik yaratmaktan başka bir şey peşinde değildir, dedi.
İran'ın yaptırımları kaldırma amaçlı müzakerelere katılmak üzere Viyana'ya giden baş müzakerecisi Ali Bağırken'i diplomatik istişareler ardından dün Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bağırken Avusturya Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak İran'ın sorumlu davranışını nükleer anlaşmayı ayakta tuttuğunu tweetledi ve müzakere odası dışında yalan ortamı oluşturmak müzakerecilerin ciddiyetini bozmaz dedi. Bağırken'i iki tarafın Viyana görüşmelerinin yanı sıra ikili ve uluslararası ilişkiler konularında ele aldığını sözlerine ekledi. İran heyetinin 1 Aralık'taki önceki tur görüşmelerde karşı tarafa yaptırımların kaldırılması ve nükleer önlemlerin kaldırılması üzere iki belge sunmasının ardından Avrupalı taraflar İran'ın talebi üzerine kendi ülkeleriyle istişarelerde bulunmak üzere başkentlerine döndüler. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bağırken dün gece yaptığı açıklamada bugün hissettiklerim cuma günü hissettiklerinden farklıydı. Benim hissim diğer tarafın etkili ve verimli bir diyaloğa girmek için daha ciddi bir irade bulduğuydu dedi. Bu arada diğer taraflar özellikle Avrupalılar İran'ın önerilerini tartışıyorlar ve İran pragmatizmi karşısında gerçekleri kabul etmek zorunda kalıyorlar.
Amerika'nın İran özel temsilcisi yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Viyana görüşmeleriyle aynı zamanda yeni bir iddiada bulundu. Taslim Haber Ajansı'na göre Amerika'nın İran özel temsilcisi Robert Malley, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Viyana görüşmeleriyle aynı zamanda ve Washington'un nükleer anlaşmadan çekilmesine değinmeden Amerika'nın İranlı diplomatlarla her zaman ve her yerde görüşmeye hazır olduğunu iddia etti. Viyana müzakerelerin yeni turunun devamı 9 Aralık Perşembe günü başladı. İran müzakere heyeti ciddi bir girişim sırasında önerdiği metinleri karşı tarafa baskıcı yaptırımların kaldırılması ve nükleer meseleler başlığı şeklinde iki konu şeklinde sundu. İran, Amerika'nın nükleer anlaşmaya taraf olduğu göz önüne alındığında yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili bir anlaşmaya dönmesi gerektiğini ve Amerika'nın yükümlülüklerini yerine getirdiğinin doğrulanması gerektiğini defalarca belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, 3 İranlının İngiltere'nin insan hakları yaptırımları listesine dahil edilmesi önerisine tepki göstererek, bu yapıcı olmayan önlemler ve benzerleri sadece yapıcı olmamakta kalmıyor, aynı zamanda durumu ve sorunları daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor, dedi. Hatipzade, bir muhabirin İngiliz parlamentosu üyesinin ülkedeki yaptırımlar listesine 3 İranlının eklenmesi önerisiyle ilgili sorusuna cevap olarak şöyle dedi. İngiliz parlamentosu üyeleri arasındaki iç tartışma sırasında bir temsilcinin bu ülkedeki insan hakları yaptırımları listesine 3 yurttaşın adının eklenmesi önerisini ciddiyetle takip ediyoruz. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca hemşehrilerimize yönelik asılsız suçlamaları şiddetle reddediyoruz dedi. Konuyu takip ettiklerini söyleyen Hatipzade, İngiliz hükümeti bu ve benzeri durumlarda yapıcı olmayan herhangi bir eylemin sadece yapıcı olmadığını, aynı zamanda durumu ve sorunları doğrudan daha da karmaşık hale getirdiğini kesinlikle anlayacaktır dedi.
İran'ın Birleşmiş Milletler'deki büyük elçisi dün yaptığı açıklamada, İran, Amerika'nın insanlık dışı tek taraflı zorlamasını sadece uluslararası insani çabaların önünde büyük bir engel olarak görmekle kalmıyor, aynı zamanda bu gibi eylemlerin dünya çapında insani krizlere yol açabileceğine inanıyor, dedi. İran'ın bildirdiğine göre Zahra Erşadi dün Birleşmiş Milletler'in insani yardım ve afet yardımı koordinasyonunu güçlendirmek için düzenlenen toplantıda şöyle konuştu. İran İslam Cumhuriyeti özellikle korona salgını sırasında bazı ülkeler tarafından siyasi koz olarak tek taraflı zorlayıcı tedbirler dayatılmasını şiddetle kınıyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey diplomatı şunları söyledi. Koronavirüsünün patlak vermesi sırasında bile Amerika tek taraflı, yasa dışı ve insanlık dışı zorlayıcı önlemlerle masum İran vatandaşlarını hedef aldı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin yabancı bankalardaki varlıklarını dondurdu. Halbuki İran'ın o varlıkları aşılar ve diğer insani ihtiyaçlar için gerekliydi. Erşadi, İran İslam Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin önemli rolünü vurgularken, insani durumlarla sürdürülebilir bir yüzleşmenin, örgütün bütçe sisteminde tahmine dayalı finansman yaklaşımlarının benimseyerek kaynak seferberliği gerektirdiğine inanıyor, dedi.
İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Seyit Kemal Harrazi, Batı Asya'nın çalkantılı bölgesindeki çeşitli krizlerin kökeninin dış müdahale olduğunu belirterek, bu krizlere siyasi çözümler bulmak, ilgili tarafların, bölgesel ve bölge ötesi aktörlerin güçlü iradesini, bölgede ortak istişare ve kolektif işbirliğini gerektirdiğini söyledi. Kemal Harrazi, çevrimiçi olarak düzenlenen 30 yıllık bağımsızlık, liderlik, sürdürülebilir kalkınma ve ilerleme uluslararası konferansına yaptığı konuşmada Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutladı ve İran halkının dostluk mesajını ileterek son 30 yılda yerel, bölgesel ve uluslararası arenalarda Kazakistan'ın bazı önemli stratejilerinin ve girişimlerinin uygulanması ve ilerlemesi, Kazakistan'ın izzetli hükümetinin ve halkın zekasının inceliğini ve sorumluluğunu göstermektedir, dedi. İran'ın eski Dışişleri Bakanı ayrıca Yemen krizini son 6,5 yılda yıkıma ve ağır kayıplara yol açan ve şu anda kritik bir dönemeçte olan, maddi ve manevi sonuçları ağır olan bir savaş olarak nitelendirdi ve uluslararası toplumun baskısı ve Birleşmiş Milletler ve bölgesel aktörlerin çabalarıyla Yemen kuşatmasına son vermenin, ateşkes tesis ederek gıda ve ilaç dağıtımını hızlandırarak Yemen halkının acılarına son vermenin zamanı gelmiştir dedi. Harrazi 18 yıllık işgalin ardından Amerika'nın Afganistan'daki yenilgisine ve sonunda Amerika ve müttefiklerinin plansız ve programsız bir şekilde kaçmasına değinerek Afganistan'da bu krizin tek çözümü kapsamlı bir hükümetin kurulmasıdır dedi.
Bir Amerikan gazetesi Rusya'nın Tahran'a gelişmiş uydular sağladığını iddia etti. Washington Post gazetesi dünkü sayısında yüksek çözünürlülük bir kamerayla donatılmış Rus Kanopus V uydusunun önümüzdeki aylarda Rusya'dan fırlatılacağını bildirdi. Washington Post'a göre uydu, Fars Körfezi'ndeki petrol rafineleri, Siyonist rejim İsrail askeri üsleri ve bazıları Amerika'da bulunan Irak askeri üsleri olabilecek tesislerin sürekli izlenmesine fırsat verecek.
Terörist grup IŞİD'e karşı kazanılan zaferin 4. yıl dönümünde Irak'ın Fetih Koalisyonu, İran, Şehit Kasım Süleymani ve Lübnan Hizbullah'ın desteğini ve yardımını takdir etti. Irak'ın Fetih Koalisyonu, dün yayınladığı bildiride terör örgütü IŞİD'e karşı zaferin 4. yıl dönümü münasebetiyle yayınladığı bildiride böyle bir günde Irak toprakları kurtarıldı, IŞİD yenildi ve halk ayaklanması ve silahlı kuvvetler de dahil olmak üzere Irak'ın kahraman oğullarının alınlarına zafer damgası vuruldu cümlesine yer verildi. Bilindiği gibi 17 Kasım 2017'de Irak kuvvetleri İran'ın askeri danışmanlığı sayesinde El Anbar vilayetindeki Rava şehrini kurtarmayı başardı. Bu şehrin kurtarılmasıyla birlikte IŞİD'in Irak'taki işi de fiilen bitmiş oldu.
Terörle mücadele komutanı Şehit Kasım Süleyman'ın mübarek yüzü Hemşireler Günü vesilesiyle olimpiyat atıcılık şampiyonu ve İranlı sağlık savunucusu Cevat Furugi'ye verildi. İran Presi'nin haberine göre Hazreti Zeynep Salamullah Aliha'nın doğum gününün yıl dönümü ve İslam İnkılabı Muhafızlar Kudüs Gücü Komutan Kalem Ofisi Müdürü Tümgeral Kani'ni temsilen Hemşireler Günü'nde olimpiyat altın madalyalı Cevat Furugi'nin evini ziyaret ederek hediyesini kendisine sundu.
İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Gazze'nin Han Yunus bölgesindeki lideri Emin El-Galban, Gazze şeridi üzerindeki ablukanın kaldırılması konusunda kararlı olduklarını dile getirdi. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin Man bölgesinde Hamas'ın kuruluşunun 34. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törende konuşan El-Galban, Hamas etrafındaki duvarı yıkacaktır. Etrafını saran halkaları kırmak için çaba harcayacaktır. Halkımızın burada huzura kavuşması için gece gündüz demeden çalışacaktır dedi. Hamas hareketi liderlerinden Mahmut Zahar da yaptığı konuşmada tüm Arap ve İslam halklarını Filistin topraklarının kurtuluşuna kadar Filistin direnişini desteklemeye çağırıyoruz dedi.
Batı Şeria'nın kuzey kesiminde yer alan Nablus'un güneyindeki Beyta kasabasının Cebelu Sibah bölgesinde işgal güçleriyle Filistinler arasında meydana gelen çatışmada başından yaralanan Filistinli bir genç akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Kıymetli dinleyicilerimiz, haber bültenimize kısa haberlerle son veriyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Siyonist rejime karşı 6 karar ekseriyetle onaylandı.
Türkiye'de son 24 saatte 347.232 COVID-19 testi yapıldı. 18.561 kişinin testi pozitif çıktı. 176 kişi yaşamını yitirdi.
Hakkari'de 515 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.
Yemen'in kuzeybatısına yer alan Mağrib eyaletinde Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından bir Suudi insansız hava aracı düşürüldü.
Washington yönetimi insan hakları ihlalleri bahanesiyle Rusya, Çin, Bangladeş, Myanmar ve Kuzey Kore'deki 15 kişi ve 10 kuruluşu yaptırım listesine aldığını açıkladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Viyana müzakerelerinin devam etmesi, İran'ın kararlılığı ve Batı'nın tereddütleri konusunda. Viyana Viyana görüşmelerin yeni turu İran'ın zalimane yaptırımların kaldırılması ve nükleer meseleler hususundaki iki önerisi çerçevesinde Perşembe akşam itibariyle İran temsilcileri ve 4+1 temsilcilerin katılımıyla başladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ise Rusya, Çin, Fransa, Britanya ve Almanya'dan oluşan 4+1 ve İran arasında Viyana'da devam eden müzakereler ile ilgili mesajında Batılı tarafları geçmişteki vaatlerini hayata geçirmeye davet etti. Dışişleri Bakanı İran'ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu ancak Batılı tarafların iddia ettiği nükleer kaygıların Mercam nükleer anlaşması ile ilgili olan yaptırımların tam olarak kaldırılması ile doğrudan ilişkili olduğunu belirtti. Diyalogların yeni turunda İran heyeti yeni bir inisiyatif çerçevesinde zalimane yaptırımların kaldırılması ve nükleer meseleler dahil olmak üzere iki konu içerikli önerilerini karşı tarafa sundu. Bu tur müzakerelerin başında katılımcı ülkeler önceki tura göre yapılan toplantılar hakkında daha olumlu bir yaklaşıma sahiptirler. Rusya'nın müzakerelerdeki temsilcisi Mihail Ulyanov ikinci turun açılışında yaptığı açıklamada müzakere heyetlerinin görüşmelerinde bazı önemli belirsizlikler çözüldü ve müzakereler ileriye dönük olarak değerlendiriliyor dedi. İran sorumlu bir ülke olduğu için Amerika'nın Mercam Anlaşması'nı ihlal eden taraf olarak yaptırımları kaldırarak anlaşmaya geri dönmesi ve bunları denetlenebilmesini istiyor.
Avrupa Birliği ve Amerika İran'ın önerilerini sunması ardından kendi taleplerini değiştirdiğini, bunun ise müzakerelerin başarısız olmasına yol açabileceğini ima etmeye çalıştı ama aslında İran heyeti taslaklarını daha önceki müzakerelerde elde edilen metinlere dayanarak ve nükleer anlaşma çerçevesinde sundu ve sonuçta hükümet değişikliğine rağmen İran'ın müzakere yaklaşımı değişmedi. Bu hususta bir diğer önemli nokta ise Batı medyasının İran'ın Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmeyeceğine dair garanti talebini müzakerelere engel olarak lanse etmesidir. Amerika'da iç anlaşmazlıkların devam etmesi, bazı kongre üyelerinin nükleer anlaşmadan tekrar çekilme tehdidinin yanı sıra ülkenin 2018'de nükleer anlaşmadan çekilme geçmişi İran'ın talebi için oldukça mantıklı ve gerekli zemini oluşturmuştur. Olası herhangi bir anlaşmanın başarısı için bu konuya uyulması şart. Fransa'nın eski Amerikan Büyükelçisi Gerard Arro, Mercam nükleer anlaşması yeniden başlasa bile 2025'te yaptırımlara dönüş tehdidi varken hiçbir batılı şirket İran'a yaptırım yapmaya cesaret edemez. İranlılar da bunu pekala biliyor dedi. Hiç şüphesiz İran heyeti en iyi bir anlaşmaya varmak için gerektiğinde Viyana'da kalmaya hazır olduğunu vurgulamaktadır. İran'ın bir anlaşmaya varma konusunda ciddi olduğunun bir işareti olarak Rusya ve Çin dahil olmak üzere diğer taraflarca memnuniyetle karşılanan bir teklif söz konusudur. Buna göre İran, diğer tarafların İran'ın kaygılarını ve ilkeli duruşlarını anlayarak yeni fikir ve önerilerde bulunmasını, böylece anlaşma metni üzerinde ciddi bir müzakerenin oluşmasına yardımcı olmasını beklemektedir. Cuma sabahı Viyana görüşmelerinde İran'ın baş müzakerecisi Ali Bagrikeni kendi tarafların yaptırımların kaldırılması konusunda bir anlaşmaya varma konusunda ciddi olmadıklarını söyleyerek İran İslam Cumhuriyeti'nin bu hususta çok ciddi olduğunu, diğer randevularını iptal ederek Viyana'da olduklarını, bunun da İran'ın ciddi iradesini gösterdiğini belirtti.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Almanya'nın yeni şansölyesi karşısındaki sorunlarla ilgili. Bundestag ismiyle bilinen Almanya parlamentosu 8 Aralık Çarşamba günü Sosyal Demokrat Partisi'nin tanınan üyelerinden 63 yaşındaki Olaf Scholz'u düzenledikleri törenle yeni şansölye olarak seçti. Scholz, parlamento üyelerinin 736 oyundan 395 evet oy alarak 16 yıl görevde olan Angela Merkel'in yerine geçti. Alman siyasi analist Lars Heiders'e göre Scholz, Merkel'e çok benzer bir karaktere sahip olduğu için Almanya'nın yeni şansölyesi olarak seçildi. Bu mesele Schulz'un seçilmesinde hesaplarda önemli bir rol oynadı. Uzun süren müzakerelerin ardından Almanya'nın üç partisi olan Sosyal Demokrat, Liberal Demokrat ve Yeşiller arasında oluşturulan koalisyon ardından Almanya'nın yeni şansölyesinin Schulz konusunda anlaşmaya varıldı. Sosyal Demokrat Partisi Eylül 2021 parlamento seçimlerinde oylarını %25'inden fazlasını kazanarak birinci sıraya yerleşti. Böylece Almanya tarihinde ilk kez Yeşiller ve Liberal Demokratların katılımı ile koalisyon hükümeti kuruldu. Tabii ki bu partiler arasında ciddi ihtilaflarda bulunmaktadır. Koalisyon 3 partinin siyah, sarı ve yeşil olması yüzünden trafik lambası koalisyonu olarak adlandırılmıştır. Olaf Scholz'un Almanya'nın yeni şansölyesi olmasıyla birlikte koalisyon hükümetinin artık çok çeşitli iç ve dış meseleleri ele alması gerekiyor. Almanya'da şimdiye kadar görülmemiş sayıda vaka ve kurbana sahip olan yeni koronavirüs salgını ile başa çıkmak için acil ve etkili önlemler almak çok daha önemli hale gelmiştir. Aynı zamanda koalisyon hükümetini oluşturan üç partinin her birinin endişelerine göre iç arenada çeşitli tedbirlerin alınması gerekiyor. Yeni hükümetin iklim ve çevre alanındaki programların önemli gündemleri Yeşiller Partisi varlığı yüzünden daha da önemli hale gelmiştir. Bu çerçevede ekonomi, fosil yakıtlar sonrası ve dijital çağa aktarmak ve ekonomik hedefleri çevresel gereksinimlerle bütünleştirmek için geniş yetkilere sahip oluşturulacak olan bakanlığa Yeşil Partili bir lider atanacaktır.
Sosyal güvenlik alanında koronavirüs salgının Alman ekonomisi ve insanların geçim kaynakları üzerinde yıkıcı etkileri sebebiyle asgari ücret saatte 12 euroya çıkarılacak ve en az 10 milyon kişinin gelir durumu aşağı yukarı iyileştirilecek. İşsizlik yardımları, emeklilik sigortasının artırılması ve istikrara kavuşturulması ve emeklilik yaşının yükseltilmesinin önlenmesiyle ilgili önceki ciddi kısıtlamalara ilişkin düzenlemelerde anlaşmalar arasında yer alıyor. Sığınmacılar söz konusu olduğunda kapsamlı ve modern bir sığınma planına ulaşılması üç parti arasındaki anlaşmada da öne çıkmakta. Anlaşma Almanya'ya ilk kez göç ve göçme çeşitliliğine sahip topluluk haline getirecek. Bu bağlamda yabancılara 5 yıl ikametin ardından vatandaşlık verilecek. Avrupa arenasında da sosyal demokratların Avrupa entegrasyonuna özel olarak odaklanması göz önüne alındığında Berlin'in Avrupa Birliği'ni istikrara kavuşturma, Polonya ve Macaristan gibi ülkelerin eylemlerine karşı koyma çabalarının iki katına çıkması bekleniyor. Transatlantik ilişkiler alanında yeni Almanya şansölyesinin selefi Angela Merkel'e nazaran daha katı bir görüşe sahip olacağı da tahmin edilebilir. Scholz, Amerikan Başkanı Biden'ın Afganistan'dan ayrılma kararının sert eleştirenlerden biriydi. Amerika'nın Almanya'da nükleer silah konuşlandırması konusunda yeniden ele alması bekleniyor. NATO, Berlin'in NATO nükleer paylaşım anlaşmasının bir parçası olarak kalıp kalmayacağı konusunda tereddütte. Washington ve Brüksel'de yeni Alman hükümetinin Amerika'dan Alman topraklarından nükleer bombaları götürmesini isteyeceğine dair endişeler de var. Bu önlem Alman vatandaşlarının desteğini alırken NATO içinde bir çatlak yaratacaktır. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün 2 Şemsi 20 Azer 1400, Hicri Kameri 6 Cemadülevvel 1443 ve Miladi 11 Aralık 2021 Cumartesi. 40 yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Azer 1360'da İslam dünyasının önde gelen alimlerinden Ayetullah Seyyid Abdülhüseyin Destigeyp, Cuma namazına gittiği bir sırada münafıklar terör örgütünce suikasta uğrayarak şehit düştü. Hicri Şemsi 1292'de İran'ın güneyindeki Şiraz kentinde dünyaya gelen Ayetullah Destigeyp, dini ilimleri öğrendikten sonra Irak'ın Kutsal Necef Eşref Dini İlimler Havzası'na gitti ve burada içtihat makamına ulaştı. Ayetullah Destigeyp, İran'ın diğer mücadeleci alimleri gibi İslami ilimleri öğrenmekle birlikte Şah rejimine karşı savaştı ve birçok kez tutuklandı ve hapsedildi. İslam inkılabının zaferinden sonra Ayetullah Destigeyp, anayasayı hazırlamak üzere Şiraz kentinin Hubregan Meclisi'ndeki temsilcisiydi ve İmam Hümeyni tarafından Şiraz'ın Cuma imamı olarak atandı. Bu önde gelen alim büyük günahlar, diriliş ve Kur'an-ı Kerim'in bir takım surelerinin tefsiri gibi pek çok değerli eserler kaleme aldı. (27) yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Azer 1373'te önde gelen alim Ayetullah Şeyh Abdülhüseyin Karavi vefat etti. Necef Eşref'te dini ilimleri öğrenen Ayetullah Şeyh Abdülhüseyin Karavi 22 yaşındayken İran'ın Azerbaycan eyaleti ve ardından Kum'a gitti ve orada dini ilimlerde zirveye ulaştı. O, Şahlık rejimine karşı mücadele döneminde Tebriz'de istikbal karşıtı harekete katıldı. (26) yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Azer 1374'te önde gelen fakih ve alim Ayetullah Mirza Kazım Tebrizi vefat etti. 21 yaşında İslami ilimler öğrenmek için Necef Eşref'e giden Ayetullah Mirza Kazım Tebrizi 20 yıl boyunca Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Hoyi nezdinde dersler aldı. Fıkıh, usul, hadis gibi ilimlere vakıf olan Ayetullah Mirza Kazım Tebrizi İngilizce ve Fransızcaya da vakıftı. (26) yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Azer 1394'te İran'ın hat nüshası Fihrist yazarı Ahmet Münzevi vefat etti. İslami bilimler havzasında araştırmacı olan Üstad Ahmet Münzevi 1304'te Samara kentinde dünyaya geldi. 16 yıl boyunca Pakistan'da yaşayan Münzevi'nin bu ülkedeki en iyi çalışmalarından biri Farsça nüshaları olan Genç Baş Kütüphanesi'ndeki 4. baskısı olan hat nüshaları Fihrist'idir. (29) yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Cemaatül Evvel 414'te ünlü Müslüman matematikçi Ebu Said Muhammed bin Abdülcelil Sistani vefat etti. Matematik, geometri, nücum bilim dallarında önde gelen üstad olan Sistani, bu bilim dallarından her biriyle ilgili olarak birçok eser kaleme aldı. Nücum dalında El Mithal ve El Meani fi Ahkamel Nücum ve El Delil fi Ahkamel Hücum adlı eserler Sistani tarafından kaleme alındı. (506) yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Cemaatül Evvel 937'de Hint Gurkaniyan silsilesi padişahı Zahireddin Babirşah hayata veda etti. O ilk başta Özbek, Muluk ve Tatarlarla 11 yıl boyunca savaştı ve güçsüz olduğunu anlayınca Kabil ve Kandahar'a gitti ve Afganistan'ı ele geçirdikten sonra 22 yıl bu ülkeye musallat oldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Muhterem dinleyiciler, 100 yılda 100 gelişme isimli dizi sohbetimizin 30. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde devrimci din alimlerinin Pehlevi rejimine karşı aydınlatma hareketini ele alacağız.
Geçen bölümlerde değindiğimiz gibi İmam Hümeyni Türkiye'ye 1964 yılında sürgün edilmesinin ardından muhalifleri bastırma ve köşeye sıkıştırma ortamı yoğunlaştı ve kimi gruplar gizli olarak Pehlevi rejimine karşı silahlanmaya başladılar. Ancak bu gruplar özel ve yeterli imkanlar ve deneyimlere sahip olmadıkları için bir yandan da halk arasında tanınmamalarından dolayı pek başarılı olamadılar ve Pehlevi rejiminin güvenlik aygıtı Savak'ın peyderpey gelen darbeleriyle yok olmaya başladılar.
Bu dönemde aleni ve geniş çaplı olan İmam Hümeyni mücadeleleri çerçevesinde şekillenen yeni bir hareket de başladı. Rejimle mücadele etmede aktif olan bu hareket, din alimleri tarafından, özellikle de İmam Hümeyni'nin yol arkadaşları ve talebeleri tarafından yönetiliyordu. Tabii ki bu din alimleri İmam Hümeyni kadar etkin değillerdi ve onun gibi açık ve net Pehlevi rejiminin yolsuzlukları ve despotluğu ile ilgili konuşamıyorlardı. Özellikle de her türlü muhalif sesin hemen söndürüldüğü bir sırada bunu da yapmaları pek mümkün değildi. Bu yüzden bu devrimci ve çalışan din alimleri insanları aydınlatma hususunda çok zor bir sürecin onları beklediğini biliyorlardı. Onlar temkinli davranmaları gerektiğini bilerek birçok faaliyet ve ilişkiyi gizli tutuyorlardı. Bu din alimlerinin çalışma yöntemi hem kültürel hem siyasi ilkelere dayalıydı. Konuşmaları ile, kitap yazmaları ile, yayınladıkları makaleler ve ilanları ile, dini törenlere katılmaları ile insanları Muhammed Rıza Pehlevi'nin ve ana destekçisi Amerika'nın Şam hedeflerini çıplak bir şekilde insanlara göstermek istiyorlardı.
İmam Hümeyni'nin 14 yıllık sürgünü boyunca devrimci din alimlerinin propagandaları ve aydınlatma çalışmaları iki aranda gerçekleşti. Kültür ve din alanında insanları İslam'ın çeşitli boyutları ile tanıştırmışlar, özellikle dinin toplum ve siyasetteki varlığını ayetler, hadisler ve mantıklı delillerle ispat etmişlerdir. Böyle bir düşüncenin sonucu halkın İslami inançlara dayalı siyasi faaliyete hazır olmalarıydı.
Devrimci din adamlarının faaliyetlerinin diğer kısmı dini sloganlar ve değerlere başvurarak Pehlevi rejiminin doğasını sorgulayan ifşaatlara ve siyasi mücadelelere dayanıyordu. Bu alim ve din adamları grubu baskı, yolsuzluk ve ayrımcılıkla mücadele ile ilgili ayet ve hadisleri aktararak halkı doğrudan ve dolaylı olarak rejime karşı çıkmaya çağırırdı. Bu amacı gerçekleştirmek için İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Yezid'in zulmüne ve fitnesine karşı coşkulu kıyamına, özgürlük için mücadelesine ve boyun eğmemesine atıfta bulunmak çok etkili oldu. Bu şekilde aydınlanmanın daha fazla tehlike arz etmesi doğaldı.
Pehlevi döneminde din adamlarının önemli özelliklerinden biri geniş kapsamlı ve örgütlenmesiydi. Devrimci alimler ve din adamları İran'ın en ücra köşelerinde bulunuyorlardı ve Şah rejimi tarafından kontrol edilmeleri güvenlik güçleri için çok zordu. Ayrıca bu elit kesim geleneksel olarak en yüksek otorite olan takdir mercilerinden genç talebelere kadar uzanan bir yapı teşkil etmişti. Din adamlarının ana üssü İran üzerinde var olan camilerde yavaş yavaş şehitler beheşti, Mutahari ve Bahuner gibi önde gelen din adamları da tutuklu öğrenciler arasında da dini değerleri ve devrimci mücadeleleri yaymak için de üniversitelere gittiler. İran-İslam devriminin lideri Ayetullah Hamine'yi din adamlarının mücadeleleri hakkında ise şunları söylüyor. O dönemde 16 yıl boyunca talebeler ülkenin her yerine yolculuk yaparak her köy, her şehir ve her bölgede kışlalarda ve garnizonlarda bile İslami savunma ve Pehlevi rejimine karşı mücadelenin propagandasını yapıyorlardı. Yönetim aygıtları da bunları engelleyemiyorlardı. Bir talebeye ne yapabilirdi ki?
Despot Pehlevi hükümetinin din adamlarının devrimci hareketi üzerinde fazla bir etkisi olmamasının nedenlerinden biri, bu kesimin rejimle hiçbir mali veya idari ilişkisinin olmamasıydı. Alimlerin ve din adamlarının düşük öğrenim ücreti, halk tarafından şeriat fonları olarak ödenen parayla sağlanıyordu. Pehlevi rejimi din adamlarını devlete bağımlı kılmak için bazı yöntemler kullanmaya çalışsa da, ulema tarafından buna karşı çıkılmış ve bu hususta başarısız olunmuştu. Tarih boyunca halk tabanı ve din adamlarının bu talebeleri ve din adamlarına olan güvenleri göz önüne alındığında, devrimci din adamlarının yolsuzlukla mücadele davetinin çok etkili olduğu görülmektedir. Özellikle liderlerinin Necef'te İmam Hümeyni ile yakın bağları olduğu ve onun tutumlarını ve görüşlerini mücadeledeki eylemleri için bir kılavuz olarak kullandıkları durumun rengini iyice değiştirmişti. Başka bir deyişle halk hareketi lideri görünüşte sürgünde olmasına rağmen İran'daki mensupları ve öğrencileri onun hedeflerinin peşinden gidiyordu. Bu nedenle Muhammed Rıza Pehlevi hükümetinin bekası için devrimci din adamlarının kültürel ve siyasi mücadeleleri en büyük tehdit olarak görülüyordu.
Pehlevi güvenlik aygıtı Sabak bu mücadeleyi engellemek için binlerce mücadeleci alimi sürgüne gönderdi, hapse attı, işkence etti ve hatta bazıları yüksek eğitimli yüzlerce din adamını vahşice şehit etti. Ayetullah Muhammed Rıza Saidi de tutuklanıp işkence edildikten sonra şehit olan bu yüce insanlardan biriydi. İmama olan ilgisini şu şekilde ifade etmişti. Allah'a yemin ederim ki beni öldürür de kanımı yere dökerseniz kanımın her damlasında Hümeyni'nin mübarek ismini bulursunuz. Başka bir müçtehit olan Ayetullah Hüseyin Gaffari, Şah rejimiyle uzun bir mücadeleden sonra, uzun bir hapis döneminden sonra işkence görmesinin ardından nihayet şehit olan bir başka din alimiydi. İmam Hümeyni için şöyle demişti, İran'ı kurtarabilecek tek kişinin Ayetullah Hümeyni olduğunu düşünüyorum.
Şah hükümetine karşı mücadelede en önemli aktif isimlerden biri İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamene'ydir. İmam Hümeyni ile tanıştıktan ve o yiğit ve mücahit mercinin derslerinden yararlandıktan sonra onun yakın dostlarından biri oldu ve mücadelelerini yoğunlaştırdı. İmamın sürgünü sırasında Ayetullah Hamene'yi devrimci İslam'ı tanıtmak ve Şah'ın cinayetlerini ifşa etmek için çeşitli şehirlere gitti. Bu faaliyetler o kadar etkili oldu ki Savak bu süre içinde onu 6 kez tutukladı ve 2 kez sürgün etti.
Bu arada Muhammed Rıza Pehlevi'nin bu mücadelelere ve din adamlarının İslamcı ve anti-despotçuluğuna karşı gösterdiği tepki onun çaresizliğini gösterdi. Şah, bir yandan İslam öncesi İran medeniyetini yücelterek onu İslam medeniyetiyle karşılaştırırken, diğer yandan Batı medeniyetine taklit ederek ve överek İslam'ı 1400 yıl öncesine dayanan gerici ve geride kalmış bir din olarak nitelendirdi. Hatta İslam'a kara irtica adını verdi. Aynı zamanda demagoji yaparak konuşmalarında ve röportajlarında kendisinin İmam Zaman Aleyhisselam ve Hazreti Abbas Aleyhisselam'ın lütfuna mazhar olmuş biri olduğunu iddia ediyordu. Halbuki ahlaki ve cinsel yozlaşması ve İslam'a ve din adamlarına düşmanlığı ile biliniyordu.
İtalyan gazeteci Oriana Fallaci'ye verdiği röportajda Muhammed Rıza Pehlevi despotluğu ve tiranlığını kabul ediyor ve şöyle diyor: söyledikleri ve yaptıklarından sorumlu tutulmasını gereken bir kral aynı zamanda çok yalnız olacaktır. Ancak hiç de yalnız değilim, çünkü başkalarının görmediği güç bana eşlik ediyor, mistik bir güç. Mesajlar alıyorum, dini mesajlar. Ben çok dindarım ve Allah'a inanıyorum. İlham aldığımda 5 yaşımdan beri Allah ile yaşıyorum.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin 30. bölümüne de sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Meyve ve sebzelerle tanışalım.
Değerli dinleyiciler, daha önceki sohbetlerimizde de belirttiğimiz gibi 2021 yılı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından Uluslararası Meyve ve Sebzeler Yılı olarak belirtilmiştir.
Bizler de bu konuyu fırsat bilerek sizler için meyve ve sebzelerle yakından tanışalım başlığı altında hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde cevizden bahsedeceğiz.
Bugün sizlere bilimsel adı Juglans olan ceviz ile ilgili bazı ayrıntılı bilgiler vermeye çalışacağız. Kuru yemişler kategorisinde olan bu meyvenin yüksek besin değeri vardır ve omega 3 yağları ve antioksidanlar bakımından zengin bir besindir.
Cevizgiller familyasından olan cevizin ağacı Çin, Japonya, Fransa ve Amerika'da çeşitli türleri yetiştirilmektedir. Fakat dünyada en bilinen ve tanınan türü ise İran cevizidir. Zira önce İran'dan Batı Asya'ya, oradan da Yunanistan ve Roma'ya, ardından İngiltere'ye ve daha sonra da Amerika'ya götürülmüştür.
Ceviz uzun, yaprak döken, ağaçta yetişen çekirdekli bir meyvedir. Yenilebilir, büyük çekirdeği sert bir kabuğun içinde ve en dışarıdan da yeşil bir örtü ile sarılı. Ağacın ana yurdu Akdeniz bölgesi ve Orta Asya'dır ve binlerce yıldır bölge halkının beslenme modelinin bir parçası olmuştur. Böylece zamanla dünyanın diğer insanları tarafından zevkle karşılanmıştır.
2019 yılında 4,4 milyon ton ceviz üretilirken bunun %56'sı Çin tarafından üretilmiştir. Son yıllarda yayınlanan istatistiklere göre dünyada en çok Çin, Amerika, İran, Türkiye ve Ukrayna tarafından üretiliyor. Fakat yine de Şili, Romanya, Fransa, Hindistan ve Mısır gibi diğer ülkelerde her yıl büyük miktarlarda ceviz üreterek ihraç ediyor.
İran ceviz üretimi açısından dünyada 3. sırada yer almakta. İran cevizi tat, yağ ve lezzet açısından dünyanın en kaliteli cevizlerinden biridir. Serin ve dağlık iklime sahip İran'ın birçok şehrinde ceviz bahçeleri bulunmaktadır. İran'ın Kerman, Kermanşah, Hemedan, Kordestan, Kohkürye ve Boyrahmet, Rezevi Horasan, Çarmahal Bahtiyarı, Doğu ve Batı Azerbaycan ve merkezi bu ürünün en kaliteli üretilen eyaletler arasında bulunuyorlar. İran cevizi iç tüketimin yanı sıra 30 ülkeye ihraç edilmektedir. Bunların arasında Irak, Türkiye, İngiltere ve Almanya yer alıyor.
Ceviz en iyi manganez ve bakır kaynağıdır. Ceviz ayrıca magnezyum ve fosfor, çinko, demir, kalsiyum ve selenyum içerir. Ceviz en yüksek miktarda B6, B1 ve B5 vitaminlerini içerir. Cevizde ayrıca B3, E ve B2 de bulunur. Genel olarak ceviz omega-3, A, B, C, D, E vitaminlerine ilaveten mükemmel asit bileşikleriyle az miktarda uçucu yağ ve kireç oksalat içerir.
Elbette ceviz ağacının diğer kısımları ise önemli bileşiklere de sahiptir ve ihmal edilmemelidir. Tabii ki ceviz ağacının diğer kısımları da önemli bileşiklere de sahiptir ve ihmal edilmemelidir. Ceviz fidesi ağacının yaprakları potasyum, baryum, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller ve parafin, tanen ve karoten gibi diğer bileşikleri içeriyor. Genellikle yeşil olan bu meyvenin dış kabuğu bile şeker ve sitrik asit, malik asit, kalsiyum oksalat ve fosfat amülasyonları içeriyor.
Ceviz çekirdeği vücut için birçok faydalı bileşiğin mükemmel bir kaynağıdır. Bu da cevizin yüksek besin değere ve faydaya sahip olmasına neden olur. Ceviz çekirdekleri genellikle çiğ olarak yenir ancak bazı durumlarda bazı yemeklerde kullanılmak üzere pişirilir. Ceviz istenilen ve sevilen bir kuru yemiştir. Üstelik dondurulmuş süt ürünleri, şekerlemelerde, çikolata üretiminde, bazı hamur, ekmek ve kekler gibi gıda ürünlerinin ayrılmaz parçasıdır.
Ceviz genellikle tek başına atıştırmalık olarak yense de salatalara, makarnalara, kahvaltılık, gevreklere, çorbalara ve pişmiş yiyeceklere de eklenebilir. Ceviz çekirdekleri ayrıca yemek pişirmek için çok pahalı olan yemeklik yağ yapmak için kullanılır ve bazı durumlarda da salata sosu olarak kullanılabilir. Ceviz tanelerine ilaveten kabuğu da tüketilir ve genellikle boyamada kullanılır. İran'ın kilim, cecim, gebe ve benzeri el sanatlarındaki dokumacılar ve aktivistlerin istedikleri koyu yeşil rengi de taze cevizin dış kabuğunu kullanırlar.
Ceviz, omega 3 ve glutenin içerdiğinden dolayı karaciğerin detoks yapılmasında yararlı bir etkiye sahiptir ve yağlı karaciğerin tedavisinde etkilidir. Öte yandan cevizdeki L-arginin gerekli amino asitlerden biridir ve karaciğerin sağlığını garanti eder ve işlevini iyileştirir. Ceviz çekirdeğinde yeterli miktarda bulunan E vitamini vücudun özellikle de karaciğerin düzgün işleyişine olumlu etkisi olan vücut için en önemli vitaminlerden biridir.
Cevizdeki bileşenlerden biri de uyku döngülerini düzenlemede faydalı etkisi olan melatonin hormonudur. Cevizde bulunan melatonin çeşidi vücut tarafından kolayca emilirken kişinin uyku döngüsünü düzenleyebilir ve insanın uykuya dalmasını kolaylaştırır. Bu yüzden de uyku sorunu yaşayanlara beslenme modellerine biraz ceviz eklemeleri tavsiye edilir.
Ceviz, görünüş olarak insan beynine çok benzer. Bu nedenle bu besinin beyin sağlığı, hafıza geliştirme ve konsantrasyonu artırma konusundaki etkileri hakkında kesinlikle birçok şey duymuşsunuz ve okumuşsunuzdur. Diyette günlük ceviz tüketimi bunama ve Alzheimer riskini azaltabilir. Ve omega 3 bileşikleri ve çeşitli vitaminler özellikle E vitaminiyle beyin fonksiyonlarını iyileştirebilir ve hafızayı da güçlendirir.
Omega 3 yağ asitleri insanlarda stresi ve öfkeyi azaltmak ve ruh halini iyileştirmede etkili bileşenlerden biridir. İşte ceviz çok miktarda bu besin maddesini içerdiğinden insanların ruh hali ve davranışının iyileşmesinde doğrudan etkilidir. Ayrıca hiperaktivite sorunu olan çocukların iyileşmesinde önemli oranda etkilidir.
Ceviz, hava kirliliği ve stres nedeniyle cilt yüzeyinde oluşan serbest radikallerle mücadelede etkili olan B ve E vitaminlerini bol miktarda içerir. Bu yüzden ceviz tüketmekle ciltteki kırışıklıkların oluşması engellenebilir. Öte yandan B vitamini stresi azaltmada etkilidir. Bu sayede erken yaşlanmaya karşı cilt sağlığını koruyabilir. Ayrıca ceviz, protein, lif, kalsiyum, magnezyum, fosfor, manganez ve potasyum gibi ceninin büyümesi için faydalı olan ve kadınların hamilelik sırasında ihtiyaç duyduğu enerji ve besin maddelerini sağlayan temel mineraller açısından da zengindir. Cevizdeki manganez, fetüsün beyin, doku ve kasların büyümesi için önemli bir maddedir.
Taze ceviz, yüksek oranda antioksidan içerdiği için bağışıklık sistemini güçlendirmek ve çeşitli hastalıkları önlemekte etkili olabilir. Uzmanlar ise yapılan araştırmalar düzenli ve dengeli taze ceviz tüketiminin de potansiyel kolon ve prostat kanseri riskini bile azalttığını göstermiştir. Birçok durumda ise taze ceviz yemek beyin fonksiyonlarını iyileştirir ve insanlarda depresyon belirtilerini azaltır. Yaşlılarda yapılan bir araştırma ceviz yemenin hafıza fonksiyonlarını iyileştirebileceğini ve Alzheimer hastalığını önleyebileceğini gösterdi.
Ceviz çekirdeğinin diğer kuru yemişlere ve yenilebilir çekirdeklere kıyasla en yüksek miktarda E vitamini içerdiğini bilmekte fayda vardır. Bu vitaminin vücutta bulunması kalp damar hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. Yapılan araştırmalar diyette çekirdekler ve özellikle ceviz tüketiminin kan basıncını düşürmede, dolayısıyla kalp hastalığı azaltma riskini azaltmada çok etkili olabileceğini gösteriyor.
Taze ceviz vücudun sağlığını güçlendirmede ve iyileştirmede önemli ölçüde etkili olan besin maddelerinin zengin ve mükemmel kaynağıdır. Bu maddelerden folik asidi sayabiliriz. B9 olarak bilinen bu değerli madde birçok önemli biyolojik işlevleri vardır. Hamilelik sırasında folik asit eksikliği doğumdan bazı kusurlara neden olabilir. Cevizde bulunan değerli mineral bakırın varlığı ise kalp sağlığını destekler. Ceviz ayrıca kemiklerin ve eklemlerin işlevini korumaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir.
Cevizin faydaları saymakla bitmez. Bu yüzden beslenme programınızda birçok beslenme uzmanının da tavsiye ettiği gibi günlük birkaç adet cevize muhakkak yer ayırın.
Muhterem dinleyiciler, bugün de sizlerle ceviz ve yaralılar hakkında kısaca sohbet ettik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 88. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde İsra suresinin 81. ayetinin sebebi nüzulünü ele alacağız.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin İslam'ı yaymak ve batıl inançlar ile mücadele yönündeki kültürel, sosyal ve siyasi girişimleri 21 yılın ardından Mekke'nin fethiyle sonucu ulaşmıştı. Allah Resulü yarenleri ile beraber Mekke yakınlarındaki Zitava bölgesine ulaştıklarında Mekke şehri tamamen görünüyordu. Allah Resulü yarenlerini dörde böldü ve her bölümü farklı yönden şehre girmekle görevlendirdi. Bu sırada şöyle buyurdu: "Kimseyle vuruşmayın, savaşmayın. Sadece saldırıya ve tacize uğradığınız zaman bunu yapın."
Dörde bölünmüş Müslümanlar Mekke'ye girmeye başladılar. Bazı insanlar evlerine kapansalar da halkın büyük bir bölümü Mescid-i Haram'da toplandılar. Daha önce Hudeybiye anlaşmasını çiğneyen ve Ebu Cehil oğlu İkrima gibi büyüklerin kışkırtmalarıyla belli bir kesim Müslümanların karşısına dikilmeye çalıştı. İşte bu karşılaşmalardan birinde Halid bin Velid komutasındaki bölüm bu grupla karşılaştığı zaman hemen Müslümanları savurmak adına savaş emri verdi. Kılıçlara davranıldı ve müşrikler Mescid-i Haram yakınlarına kadar geri püskürtüldü. Bu sırada 20 kadar müşrik öldürüldü ve Ebu Cehil oğlu İkrami dahil bazıları da kaçtı.
Uzaktan kılıçların parlamasını gören Allah Resulü o mekanda savaş olduğunu, kargaşa çıktığını anladı. Hemen savaşın durdurulması emrini verse de ancak bu savaş sona ermişti. Müşrikler ise 20 kadar ölü vermiş ve kaçmaya mahkum olmuş ve gerisi de teslim olmuştu.
Yavaş yavaş tüm Müslümanlar Mekke şehrine girmeye başladılar. Şehre girdiklerinde Müslümanlardan biri olan Sa'd bin İbade, Medine büyüklerinden biri olarak şöyle haykırdı. Bugün intikam günüdür. Kureyşliler İslam ve Müslümanlara karşı büyük cinayetler işlemişlerdi. Müslümanların canına ve malına verdikleri zararlar ve işkenceler unutulacak türden değildi. Bu yüzden Müslümanların da onların yaptıkları cinayetlerden dolayı onları cezalandırmaları doğaldı. Ancak Allah Resulü Sa'd bin İbade'nin sözünden haberdar olunca Ali aleyhisselama şöyle buyurdu. Gidin ve bayrağı onun elinden alın. Ardından şöyle buyurmuştu. Bugün rahmet ve af günüdür.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şehre girdikten sonra Kabe'ye doğru gittiler. Allah Resulü Kabe'nin karşısında durup, Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir. Ortağı yoktur. Vaatleri doğrudur. Kullarına yardım etti ve şirk gruplarını tek başına yenilgiye uğrattı diye buyurdular. Ardından müşriklerin yaptıkları onca eziyete rağmen şöyle buyurdular. Ne dersiniz? Kureyş liderlerinden Suheyl bin Amr şöyle dedi. Biz hayır sözden başka diyeceğimiz bir şey yoktur. Sen büyük bir amcaoğlu ve kardeşsin. Allah Resulü ise ben de size kardeşim Yusuf'un sözünü edeceğim. Bugün size bir ceza ve bir yerme yoktur. Allah sizi affeder. O rahmet gösterenlerin en büyüğüdür diye buyurdular. Ardından da sözlerine şöyle devam ettiler. Ey insanlar! Allahu Teala İslam sayesinde cahiliye dönemi övünmeleri ve ecdat ve babalarınız ile övünmeyi ortadan kaldırdı. Herkes Adem'dendir. O da çamurdan yaratıldı. Allah'ın kullarının en iyisi ilahi takvaya sahip olanıdır. İnsanlar ikiye bölünürler. Allah nezdinde değerli ve aziz sayılan takvalılar ve Allah nezdinde küçük ve değersiz olan günahlar ve kötülük yapanlar. Arap olmak onu belgesi değildir. Arapça sadece konuştuğumuz bir dildir. Kim ki bildikleri hususunda ihmalkar davranırsa babaları ve ecdadı ve soyu onun işine yaramayacaktır. İnsanlar Adem'den bugüne kadar taran dişleri gibi eşittiler. Arap acıme veya kızırına siyahına üstün değildir. Tek kriter fazilet ve takvadır. Ben tüm temelsiz cahiliye dönemi onur kaynaklarını can ve mal ile ilgili iddialarını ayaklarımın altına alırım ve onları itibarsızlaştırırım. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Tüm Müslümanların kanı eşittir. Tüm Müslümanlar kardeştirler ve yabancılar karşısında tek vücut sayılırlar.
Yıllarca Mekke'den uzakta olan muhacirler, kendilerini çok mutlu hissediyorlardı ve sevinçlerini gizleyemiyorlardı. Sevinç gözyaşları yanaklarının aşağı akıyor ve Allah'a şükrederek ellerini göğe kaldırıp dua ediyorlardı. Ancak yine de Müslümanların kalplerinde büyük bir hüzün vardı ve bu hüzün tevhid evinde, Kabe'de 360 putun bulunmasıydı. Bu durum kalpleri ve gözleri incitiyordu. Kalabalığın gözleri peygambere dikilmiş, şirkin son izlerini silme anını bekliyorlardı. Şehirde hala putları seven ve varlıklarını sürdürmeleri için dua eden insanlar vardı. Bu insanlar putları savunmak için ağır bir bedel ödemişler ve devrilmelerine inanamamışlardı. Ancak Müslümanlar bu grubu fazla bekletmediler. Allah Resulü'nün emriyle Kabe putlardan temizlenmeye başlandı.
Cabir bin Abdullah şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü ile Mekke'ye girdik. O gün Kabe'nin içinde ve çevresinde 360 put vardı. Peygamberin emriyle Müslümanlar bütün putları kırdılar. Kabe'nin tepesinde Hubal adında büyük bir put vardı. Peygamber bu putu görünce Ali'ye dönerek şöyle dedi. Ey Ali, ben omuzuna tırmanacağım ya da sen benim omuzuma çıkacaksın ve Hubal'i Kabe'nin çatısından atacaksın. Hazreti Ali aleyhisselam dedi ki, ey Allah'ın Resulü, sen omuzlarıma çık. Fakat Ali aleyhisselam peygamberi taşıyamadı. Kendisi bize şöyle dedi, Allah Resulü omuzuma oturduğunda vazifesinin ve risaletinin ağırlığından dolayı onu taşıyamadım. Peygamber bunu fark etti ve gülümseyerek omuzumundan indi ve beni omuzuna aldı. Tohumları bölen ve dünyayı yaratan Allah'a andolsun ki öyle bir yükseldim ki göğe ulaşmak istesem bile ulaşabilirdim. Bu yüzden Hubal'i tutup fırlattım. Ali aleyhisselam aşağı indikten sonra güldü. Allah Resulü ona sordu. Niçin gülüyorsun? Diye Ali aleyhisselam ise şöyle cevap verdi. Sizin omuzunuzdan indim ama indiğimi fark etmedim. Bir şey hissedemedim. Allah Resulü ise nasıl bir şey hissedebilirsin ki? Muhammed seni omuzlarına almış ancak Cebrail seni aşağı indirmiştir.
Bu sırada İsra suresinin 81. ayeti nazil olmuş, her devirde ve her dönemde genel ve dokunulmaz yaratılış kanunu bildirilerek hakkın batıla karşı nihai zaferi ilan edilmişti. Bu ayette şöyle buyuruyordu. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Evet, hakkın bekası ve batılın yok edilmesi ilahi bir gelenek ve yasadır. Hayali ve tesadüfi değildir. Gerçi hakkın taraftarları az ve batılın taraftarları çok olsa da bu bir gerçektir. Hak su gibi sabit ve kalıcıdır. Batıl ise köpük gibi istikrarsız ve ölümlüdür. Ve bu ilahi kanun hak yolunda yürüyenleri zorluklar karşısında umutlu ve güçlü kılar ve onları mutlu eder.
Allah Resulü Mescid-i Haram'a girdiğinde Kabe'nin içini temizlemek için Ali'den anahtarı Kabe'nin anahtar sorumlusu Osman bin Talha'dan almasını istedi ki Kabe'yi putlardan temizlesin. Anahtarı aldıktan sonra Peygamber Efendimiz'in amcası Abbas, Allah'ın evinin anahtarını kendisine teslim etmesini ve böylece kendisine önemli bir makam olan Allah'ın evinin anahtar sorumluluğunun verilmesini söyledi. Fakat Allah Resulü bu talebi cevapsız bırakmış ve Kabe'yi putradan temizledikten sonra Kabe'nin kapısını kapatmış ve Osman'a geri vermesi için anahtarı Hazreti Ali'ye vermiştir. Bu sırada emanetin geri verilmesiyle ilgili olan Nisa suresinin 58. ayetini okumuştur. Kimi rivayetlere göre Osman Hazreti Ali'ye şöyle demiştir. Bu anahtarı bu kadar saygılı bir şekilde geri getireceğini düşünmüyordum. Hazreti Ali aleyhisselam emanetin geri verilmesiyle ilgili ayeti okuyup Allah'ın emri üzerine bunu yaptım diye buyurdular. Osman bin Talha bunu duyunca an itibariyle Müslüman olmaya karar verir.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 88. bölümünü de dinlediniz.
Programımızın sonunda parsuday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olunuz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Müslüman kadının özelliklerine değinerek böyle bir kadının aile ocağının ekseni ve huzur kaynağı olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. İslam mantığında ve İslami marifette kadının bir modeli vardır. Kadın için bir çerçeve belirlenmiştir. Bu çerçeve tam bir çerçevedir. Yani Müslüman olan bir kadın, iman sahibi olan bir canlıdır, iffet sahibi olandır. İnsan yetiştirmenin en önemli bölümünün sorumlusudur, toplumu etkileyendir, manevi ve ilim gelişmeye sahiptir. Çok önemli olan aile ocağının yöneticisidir, erkek cinsinin huzur kaynağıdır. Tüm bunlar, zarafet gibi, yumuşak kalplilik gibi, ilahi nurları alabilmek için hazır olmak gibi kadınlık özelliklerinin yanında bu Müslüman bir kadının modelidir. Resul-i Ekrem'in çeşitli konuşmalarında Fatıma-i Zehra Salamullah Aleyha'yı veya Hatice-i Kübra'yı veya genel olarak kadın hakkında yaptığı konuşmalarında belirttiği bu özellikler. Bu İslami bir modeldir. Buna karşın çeşitli dönemlerde farklı olan sapkın bir model vardır. Günümüzde o sapkın model, batılı kadın modelidir. Yaşadığımız bu dönemde İslami kadında gördüğümüz tüm seçkin ve mümtaz özelliklerin yerine batılı kadının en büyük imtiyaz ve özelliği kadınların dikkatini çekmek ve erkeklerin zevkine maruz kalmasıdır. Bu yüzden siz batı kadının özelliğinin günümüzde çıplaklıktan ibaret olduğunu görüyorsunuz. Kadın ve erkeğin katıldığı resmi bir törende erkek tamamen kapalı olmalı, kadın mümkün olduğu mertebe üryanlığa doğru gitmeli. Hem de resmi törende, artık sosyal ortamda da açıktır. Thank you.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Isır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Tahran Cuma Namazı Hatibi İran'ın bölgenin en büyük güçlü ülkesi olduğunu söyledi. İslam Şura Meclis Başkanı galiba Filistin meselesinin İslam dünyasının en önemli konusu olduğunu söyledi. İran'ın yaptırımları kaldırma amaçlı müzakerelerde baş müzakerecisi Bakri, Avusturya Dışişleri Bakanı ile görüştü. Viyana görüşmeleriyle eş zamanlı Amerika'nın İran özel temsilcisi yeni iddiada bulundu ve Amerika'nın tek taraflı zorlayıcı eylemlerin insani krizlere yol açtığı belirtildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.